Şiir Gemisi. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Gemisi 4. bölümüyle sizlerle Feray Uz ve Bilede Yaman birlikte hazırlıyorlar Şiir Gemisi'ni. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık 30 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Edebiyat dolu, şiir dolu sözcüklerimiz olacak programın içerisinde. Bilede Yaman, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, programımızın akışı içerisinde galiba gelip dayandığımız nokta 1911-1923 yıllarını işaret eden milli edebiyat dönemi, doğru mudur?
Doğrudur efendim.
Evet, bu dönem, bu yıllar arasındaki dönemi acaba edebiyatımızda tanımlayacak olursak en dikkat çekici özellikleri nelerdir?
Milli edebiyat denince sınırları ve mensupları net olarak belirlenmemiş bir dönemden bahsetmek zorundayız. Esasen. Biz bugün dilimiz döndüğünce 1911-1923 arasındaki döneme damgasını vurmuş edebiyat akımlarından ve şairlerden bahsedeceğiz.
Aslında yani biz hani 1911-1923 diyoruz ama hani bu çok da sınırlar içerisinde alınabilir bir zaman dilimi değil galiba.
Kesinlikle haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Bu bir süreç meselesi. 20. yüzyıl Türk edebiyatında kendinden en çok bahsedilen, üzerine en çok düşünülen, en çok tartışılan bir akım olduğu için milli edebiyat dönemini belli bir dönem içerisine sığdıramıyoruz. Belli bir süre zarfı içerisine sığdıramıyoruz.
Tamam.
Bu bakımdan biz milli edebiyat nasıl doğdu, o dönemin şartları neydi, sosyal şartları, edebi şartları, siyasi şartları nasıl zuhur etti? Bunlardan bahsedeceğiz.
Hani bazı edebiyat akımlarının böyle başlangıç noktaları oluyor. İşte şu dergi yayınlandı, şu yazıyla başladı diye bize anlattınız daha önceki programlarımızda. Milli edebiyat içinde böyle bir çıkış noktası var mı?
Doğrudur. Edebiyat tarihi açısından baktığımızda öncelikle dönemin bir panoramasını çizecek olursak 1908 ikinci meşrutiyetten sonra ortaya çıkan ulusçuluk akımları neticesinde Osmanlı İmparatorluğu da ne yazık ki bu akımlardan nasibini almış ve imparatorluk içerisinde bazı ayaklanmalar, bağımsızlık mücadeleleri oluşmuş ve bu bizim edebiyatımıza da yansımış. Özellikle 1912 Balkan Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ulusçuluk akımının neticesinde gücünü yitiriyor.
Evet.
Artık bizi bir araya getirecek, imparatorluğu kurtaracak ana fikrin milli bir görüş, milli bir düşünce olması gerektiği çok tartışılıyor, çok konuşuluyor ve bu tesirini her alanda gösteriyor.
Peki,
siyasi alanda gösterdiği gibi edebiyata da yansıyor bu.
Peki Bilede Yaman, siz mülkiyelisiniz, bu konulara hakimsiniz.
Estağfurullah.
Osmanlıcılık dediniz. Osmanlıcılık neyi işaret ediyordu?
Osmanlıcılık şunu işaret ediyor. Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki bütün tebaaların dil, din, ırk ayırt etmeksizin tek bir ideoloji etrafında, o da adı üstünde Osmanlıcılık düşüncesi etrafında toplayıp tek bir aidiyet duygusu oluşturmayı amaçlıyordu. Fakat dediğim gibi o dönemin siyasi şartları, savaşlar, özellikle Balkan Savaşı, Balkan Savaşı bizim açımızdan hezimet olarak görülür. O dönem sahip olduğumuz topraklarımızın kısmen kaybına yol açmış. Bazı milletler bağımsızlık elde etmişler, özellikle Balkanlarda. Dolayısıyla bu fikir artık eleştirilmeye başlanınca milliyetçilik akımı bizde de farklı bir boyut kazanıyor. Milliyetçilik akımı bizde de farklı bir boyut kazanmaya başladıktan sonra milli edebiyatın en başı diyebileceğimiz ilk nüvelerini verecek olan Selanik'te bir takım şairler, yazarlar bir araya geliyorlar ve Genç Kalemler isimli bir dergi çıkarıyorlar.
Evet.
Herkesin bildiği üzere Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul gibi müthiş isimlerin yer aldığı bu dergiyle macera başlıyor diyebiliriz. Milli edebiyat açısından.
başlangıç noktası demek ki Genç Kalemler dergisi Milli Edebiyat dönemi için. Peki bu dönemdeki şiirin genel özellikleri neler? İşte orada kullanılan dil ve üslup nasıldır?
Bunu da şöyle ifade etmek isterim. Milli Edebiyat akımı Türk Edebiyatı'nda bizim toplum ve ülke meselelerine daha çok yer vermeye başlayan bir dönemdir diyebiliriz. Dolayısıyla Milli Edebiyat şiiri de, Milli Edebiyat dönemi şiiri de bu düşünceden nasibini almış ve şiirde öncelikle tema değişmiş, üslup değişmiş ve en önemlisi, burası can alıcı noktadır, dilde sadeleşme hareketi başlamıştır.
Çok güzel.
Dilde sadeleşme hareketi aslında Milli Edebiyat şiirinin dönüşümünün çok büyük bir bölümünü teşkil ediyor. Dolayısıyla Milli Edebiyat şiiri dediğimizde bizim aklımıza ilk gelecek şey
dil
tamam. Konusu.
Tamam. Örneğin sizin paylaşmış olduğunuz notlarda güzel bir örnek var. Ziya Gökalp'in dizeleri herhalde bu dil konusunda, üslup konusunda bize yol gösterici olacaktır diye paylaşalım istiyorum ben.
Tabii ki.
Lisanda sayılır öz, herkesin bildiği söz, manası anlaşılan lügate atmadan göz. Uydurma söz yapmayız, yapma yola sapmayız. Türkçeleşmiş Türkçedir, eski köke tapmayız. Son derece net anlaşıldı değil mi zaten?
Kesinlikle öyle. Milli edebiyatın kendine has özelliği aslında şudur diyebiliriz. Verilmek istenen mesaj gayet sade, gayet net ve halk dili kullanılarak veriliyor. Milli edebiyatı bir başlangıç, eskilerin tabiriyle bir bidayet, bir giriş mahiyetinde inceleyecek olursak, dilde sadeleşme niyetleri aslında daha önceki programlarda da bahsetmiştik, yeni değil.
Tabii.
Fakat dilde sadeleşme bu dönemde başarıya ulaşıyor. Aslında Tanzimat'ın birinci dönem şairleri Namık Kemal gibi isimlerin yapmak istediklerini, Ziya Paşa gibi isimlerin arzuladıkları
burada icra ediliyor artık.
Kesinlikle öyle.
Tamam.
Dilde o yenileşme hareketi Milli Edebiyat döneminde bambaşka bir boyut kazanıyor diyebiliriz.
Çünkü daha önce de konuştuk. Dedik ki sadeleşmeye başladı dil. Sonrasında bir sonraki döneme geldiğimizde siz ne olur bana zamanları söyleyin. Servet-i Fünun'da oldu, sonra Fecr-i Ati'de.
Doğrudur.
Tekrar,
araya o dönemler girdi.
Tekrar bir geri gidiş oluyor.
Doğrudur.
Hayret,
kesinlikle.
Nasıl oldu dedik.
Evet.
Yani niye geri gidiş oldu? Yine bir aruzun benimsenmesi,
doğrudur.
Yine böyle eski ağdalı kelimelerin kullanılması. Ama şimdi Milli Edebiyat döneminde artık tamamen Türkçeleşmiştir diyebiliriz.
Diyebiliriz. Çünkü Milli Edebiyat döneminde sadeleşen dil geçerliliğini korumaya devam etti. Bizim için en önemli unsur bu. Biz Milli Edebiyat döneminde yazılan şiirleri kolaylıkla okuyabiliyoruz. Birçok şiiri.
Evet.
Bir sözlüğe bakma ihtiyacı hissetmiyoruz. Servet-i Fünun'da olduğu gibi, Fecaati'de olduğu gibi. Ya da bir divan şiiri okurken muhakkak bir lügate bakmamız gerekiyor. Fakat az önce sizin de okuduğunuz bir dörtlükte Ziya Gökalp'in lügate göz atmadan, sözlüğe bakmadan
çok
rahatlıkla
güzel.
Halk diliyle anlayabileceğimiz şiirlerin yazıldığı dönem olduğu için Milli Edebiyat dönemi bizim edebiyat tarihimizde çok önemli bir dönem teşkil ediyor.
Bir taraftan da Bile Dayaman şöyle düşündüğümüzde hani evet manası anlaşılan sizin dediğiniz gibi lügate atmadan göz diyor Ziya Gökalp. Sonrasında da uydurma söz yapmayız. Şimdi burada da bir eleştiri var aslında.
Evet.
Yapma yola
sapmayız.
Yani o yol aslında yani gerçek olan değil diyor değil mi? Yapma
doğrudur,
bir yol.
Kesinlikle,
sahtelikten bahsediyor burada.
Kesinlikle.
Türkçeleşmiş Türkçedir. Eski köke tapmayız.
Burada dil konusunda, Türkçe konusunda iki temel görüş var. Ziya Gökalp aslında bu dörtlükte o iki temel görüşe gönderme yapıyor. O iki temel görüşten birisi Arapça ve Farsça tamlamaları Türkçe'ye ekleyelim. Türkçe kendi içinde yoğursun. Ve bunlar içerisinde sırıtanlar zamanla zaten geçerliliğini yitirecektir deniliyor.
Evet.
İkinci görüş olarak da biz öz Türkçecilik olarak bilinen başka bir düşüncede biz hiçbir şekilde başka dillerden dilimize ekleme yapmayalım. Öz Türkçenin yolundan gidelim. Bunun yolu da Çağatay Türkçesi örnek veriyorum. Türkmen Türkçesi, Özbek Türkçesi.
Evet.
Bunları araştıralım ve o lehçelerdeki kelimelerimizi, sözcüklerimizi bulalım ve onu edebiyat diline sokalım diyorlar. Fakat Ziya Gökalp bu iki görüşe de mesafe gösteriyor. Ziya Gökalp ve arkadaşları diyeyim daha doğrusu. Diyor ki biz ne ilk anlayış gibi diğer dillerden dilimize yoğun bir aktarma yapalım.
Yani Arapça,
divan edebiyatında olduğu gibi.
Farsça kelimeler.
Farsça kelimeler, Arapça kelimeler, tamlamalar, eklemeler yapalım. Bunlar çünkü diyor dilde sırıtıyor ve biz birbirimizi anlayamıyoruz diyor. Birbirimizi anlayamadığımız zaman ortaya bir lisan, milli bir lisan çıkmıştır diyemeyiz diyor Ziya Gökalp ve arkadaşları. İkinci olarak da eğer bizim atalarımız nasıl şehirleri fethetmişse bunu mesela Nihat Sami Banarlı çok güzel anlatır.
Nasıldır?
Türkçenin Sırları kitabında çok güzel anlatır. Ziya Gökalp üzerinden de anlatır. Yeri gelmişken bahsedelim. Atalarımız nasıl şehirleri fethetmişse aynı zamanda kendileri kültür fatihleridir. Şehirleri fetheden atalarımız o şehirlerin, o kentlerin kültürlerini de fethetmiştir. Dolayısıyla bizim dilimize girmiş bazı kelimeler, bazı cümleler, bazı vecizeler, sözler, deyişler, deyimler Türkçenin kendi ahengi içerisinde, kendi ses düzeni içerisinde, kendi kuralları içerisinde bir biçim oluşturabiliyorsa bunları dilden atmak da bir ahmaklıktır diyorlar. Bunun da mesela güzel bir örneği vardır. Anadolu'da elbiseye urba derler. Urba aslında Latince roba kelimesinden türemiştir. Şimdi benim rahmetli babaannem Latince bilmezdi. Latinlere dair, Latin milletlerine dair bir fikri yoktu. Fakat giydiği elbiseye urba diyordu. Dolayısıyla biz artık urbaya o Latince kökenlidir yahut başka bir dil kökenlidir diyemeyiz. Artık roba sözcüğü urbaya dönüşmüş. Türkçenin kendi deyim yerindeyse kuralları içerisinde farklı bir boyut kazanmış ve artık bizim olmuştur. Millileşmiştir.
Kaldı ki roba kelimesi de var hala Türkçede.
Doğrudur.
Biliyorsunuz değil mi? Evet. Elbisenin mesela der ki robası, göğüs kısmını şöyle robalı olsun denir. Halbuki doğrudur. Urbaya işte ne güzel.
Toparlayacak olursam Ziya Gökalp de bu görüşü benimsiyor ve diyor ki bizim dilimize girip millileşen esasları göz ardı etmeyelim.
Evet.
O yüzden Türkçeleşmiş Türkçedir diyor artık.
Tamam. Artık
bunlar artık yabancı muamelesi yapmayalım diyor.
Tamam. Çünkü neticede bir emek var. Daha önce benimsenmiş kültürler var ve sizin bir dönem orada hakimiyetiniz, sözünüzün geçtiği ve kültürünüzü egemen kıldınız ama bir taraftan da o kültürden de kendinize bir şeyler kattığınız bir süreç var. Biz bunları koruyalım.
Kesinlikle.
Diyor. Evet.
Bu şekilde ifade ediyorlar.
Diğer önemli şairler kimler? Onları da söyleyelim mi?
Tabii ki. Şimdi milli edebiyat döneminde çok önemli isimler var. Bizim programımız şiir programı olduğu için isimlerini zikretmekle kalacağımız Ömer Seyfettin var. Ömer Seyfettin genç yaşta yitirdiğimiz çok büyük bir isim. Öyküleriyle hala gündemde kalabilen, hala eserlerinden istifade ettiğimiz, çocuklarımızın hala onun hikayeleriyle büyüdüğü, onun hikayelerinden genci, yaşlısı ders çıkardığı bir isim. Genç Kalemler dergisi Selanik'te 1911 ve 12 yıllarında çıkmaya hazırlanırken Ömer Seyfettin de bu ekibin içerisinde. Ama biz az önce söylediğim üzere şiir programı olduğumuz için daha çok şairlerin hayatlarıyla ilgilendiğimiz için Ali Canip Yöntem, Mehmet Emin Yurdakul ve Mehmet Ziya Gökalp'ten bahsetmeye çalışacağız. Özellikle de Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul milli edebiyatın öncüleri arasında yer aldığı için ve daha çok şiirleriyle ön planda oldukları için onların hayatlarına odaklanmanın daha uygun olacağı düşüncesindeyim ben.
Evet. O halde konu eğer Ziya Gökalp'e geldiyse nasıl bir hayatı vardı Ziya Gökalp'in?
Ziya Gökalp'in şöyle bir hayatı vardı. Kendisi Diyarbakırlı. Tam adı Mehmet Ziya Gökalp az önce zikrettiğim üzere. Diyarbakır'da doğuyor. Babası yerel gazetede çalışan bir memur. Ziya Gökalp çocukluğundan beri okumaya çok meraklı. Başka milletleri tanımaya, başka milletlerin lisanını, sosyolojisini, kültürünü öğrenmeye çok meraklı bir kişilik. Ziya Gökalp aynı zamanda çok yönlü bir şahsiyet. Biz Ziya Gökalp'in bugün süremizden dolayı şair kimliğini konuşmaya çalışacağız. Ama bilindiği üzere Ziya Gökalp'in sosyolog kimliği, ilim adamı kimliği de mevcuttur ve çok önemlidir. Ziya Gökalp'in yaşamında bazı gelgitler var.
Evet.
Öncelikle 19. yüzyılın sonlarına doğru Jön Türklerle kurduğu irtibat. Hı hı. İbrahim Temo, İshak Sukuti gibi isimlerle temasa geçmesi hayatında Ziya Gökalp'in büyük dönüşümlere yol açacak. Şöyle dönüşümlere yol açacak. Jön Türklerden etkilendikten sonra İttihat Terakki'ye katılıyor. Gençlik yıllarında da çok ateşli.
Muhalif bir yanı da var galiba.
Muhalif bir yanı da var. Hmm. Ve daha önceki programlarda da zikretmiştik. Hmm. Meşrutiyet savunucusu olduğu için kendisi.
Evet.
İkinci meşrutiyetin ilanından önce mesela muhalif eylemleri nedeniyle 1898'de tutuklanıyor. Hmm. Bir yıl cezaevinde kalıyor. Ondan sonra serbest bırakıldıktan sonra Diyarbakır'a gidiyor. Ve ikinci meşrutiyet ilan edilene kadar memuriyetler yapıyor. Orada Peyman gazetesini çıkarıyor Diyarbakır'da. Ve meşrutiyet savunuculuğuna devam ediyor. Meşrutiyet ilan edildikten sonra da Selanik'te toplanan İttihat Terakki Kongresi'ne Diyarbakır azası, Diyarbakır üyesi olarak gidiyor. Ve yöneticiliğini yapmaya başlıyor. İşte genç kalemlerin hikayesi de bu yıllara tekabül ediyor. Burada Ömer Seyfettin'le, Ali Canip Yöntem'le, Mehmet Emin Yurdakul'la bir arada olma şansına eriştikten sonra artık yeni lisan hareketinin başlatmanın gerekli olduğu, dilde sadeleşme, dilde yenileşme fikrinin vücut bulması gerektiğini en çok telkin eden ve bu konuda en çok ısrarcı olan isim Ziya Gökalp'tir diyebiliriz. Başında söylediğim üzere gelgitleri olduğu, hayatı sürekli sorguladığı ve Sokrates'in sorgulanmayan hayat yaşamaya değmezmiş sözünü düstur edindiği ve bu yüzden sürekli bir arayış içerisinde oldu. Hayatının sonuna kadar bu arada arayış içerisinde olduğunu biliyoruz.
Bir de tabii dediğiniz gibi bilim adamı, bir sosyolog aynı zamanda. Bu da onun o arayış sürecini hızlandıran, tetikleyen, durdurak bildirmeyen yanına katkısı olan bir şey.
Kesinlikle
bence.
Kesinlikle öyle. Hani Hüseyin Cahit Yalçın'ın meşhur bir sözü vardır İttihat Terakki'yi anlatırken. İşte der ki, biz bir deliler topluluğuyduk. Hı. Ziya Gökalp kalemli deliydi der.
Güzel i̇şte, bir söz o.
Yakup güzel. Cemil silahlı deliydi der mesela. Ziya Gökalp'i bu şekilde tarif eder.
Çok güzel. Çok güzel.
Ziya Gökalp'in gerçekten çok böyle derinlemesine incelenecek bir hayatı mevcut. Zaten hala inceleniyor. Hakkında yazılan birçok eser var, birçok kitap var, makale var. Hala bitirilmiş değil, keşfedilmiş diyemeyiz bence. Bu benim fikrim. Biz tabii onun şair kimliğine yöneleceğiz şimdi.
Evet.
1912'de önemli bir eşik var. 1912'de Türk Ocakları kuruluyor. Türk Ocağı kurucuları arasında yer alıyor Ziya Gökalp. Hı hı. Bizim programımız açısından önemi şu. Türk Ocağı kurulduktan sonra Türk Yurdu başta olmak üzere birçok dergi çıkarıyor. Halka Doğru gibi İslam Mecmuası çıkıyor. Milli Tetebbuğlar Mecmuası, İktisadiyat Mecmuası vesaire. Böyle muhtelif eserlerin ortaya koyulduğu verimli bir dönem. Türk edebiyatı açısından da verimli bir dönem. İşte bizim milli edebiyat şiiri dediğimiz şiir bu dönemde yeni lisan hareketi düşüncesiyle ses bulduktan sonra artık o dönemin genç şairlerini de etkilemeye başlıyor. Genç ve milli şairleri. Daha sonradan milli şair ünvanı olacak şairleri de, şair namzetlerini, şair adaylarını da etkilemeye başlıyor. Ziya Gökalp'in şu cümleyle bitirmek istiyorum görüşlerini. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak en bilindik eseridir. Hı hı. Bin temel eser arasında yer alır, evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Bu düşünce Türkleşmenin nasıl olacağı, İslamlaşmanın nasıl olacağı ve Muasırlaşmanın nasıl olacağı düşüncesi bana kalırsa yazdığı makalelerden ziyade yazdığı şiirlerle daha çok taraftar bulmuş kendini. Burada da şiirin gücünü, şiirin önemini gücü. Görüyoruz.
Tabii ben de aynı şeyi düşündüm. Burada da şiirin gücü. Evet, Ziya Gökalp'ten sonra biz kimden bahsedeceğiz? Hangi şairimizden? Mehmet Emin Yurdakul'dan bahsedelim demiştiniz değil mi?
Evet.
Tamam. İsterseniz Mehmet Emin Yurdakul'un önce bir şiirini okuyalım.
Tabii ki.
Sonrasında onun üzerine konuşalım. Belki şiir bize bu sefer bir yol gösterir. Onun üzerine sözcüklerimizi kurarız. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur. Sinem, özüm ateş ile doludur. insan olan vatanının kuludur. Türk evladı evde durmaz, giderim. Muhammed'in kitabını kaldırtmam, Osmancığın bayrağını aldırtmam, düşmanımı vatanıma saldırtmam. Tanrı evi viran olmaz, giderim. Bu topraklar ecdadımın ocağı, evim, köyüm hep bu yerin bucağı. İşte vatan, işte Tanrı kucağı, ata yurdun evlat bozmaz, giderim. Tanrım şahit, duracağım sözümde, milletimin sevgileri özümde, vatanımdan başka şey yok gözümde, yar yatağın düşman almaz, giderim. Ak gömlekle gözyaşımı silerim, kara taşla bıçağımı bilerim. Vatanım için yücelikler dilerim, bu dünyada kimse kalmaz, giderim. Evet, Mehmet Emin Yurdakulu'nda Cenge Giderken adlı bu şiiri bizi aslında bir taraftan şairin görüşleri, bir taraftan dili kullanışı, dünya görüşü, her şeyi toparlayıp bize sunuyor, değil mi?
Doğru, kesinlikle. Mehmet Emin Yurdakul, milli edebiyat dönemi içerisinde en çok ses getirmiş şairlerden birisi. Bunun sebebi de şu, Ziya Gökalp'le birlikte Yeni Lisan Hareketi, Milli Dil Hareketi'ni beraber başlatıyorlar. Diğerlerinden farklı olarak şunu söylemek istiyorum. Bir şair namzeti olarak, bir şiir işçisi olarak, Mehmet Emin Yurdakul'un şiirlerinde farklı bir coşku vardır. Okuyucu eğer dikkat ederse, sizin de az önce çok güzel bir şekilde okuduğunuz şiirde, Cenge Giderken şiirinde bir farklı bir coşku hissederiz. Okuyucuyu tetikleme, okuyucuya bir şeyler aşılama kaygısının yanında okuyucuyu coşturma gayreti vardır. Mehmet Emin Yurdakul'u bu yüzden ben biraz daha farklı görüyorum milli edebiyat dönemi içerisinde. Hayatı itibariyle de o dönemin milli şairleri gibi hayatı memuriyetle geçmiş. Hayatının bir döneminde valilik yapmış, milli eğitim müfettişliği yapmış insanlardan biridir. Zaten bu dönem içerisinde ismini zikrettiğimiz isimler çok yönlü kişilikler. Hem şairler, hem memuriyet hayatları var, hem ilim adamlığı tarafları var, bilim insanı birçoğu. Dolayısıyla çok yönlü kişilikler, bu çok yönlü kişilikleri şair kimliklerine müthiş bir katkı sunuyor.
Mutlaka.
Mehmet Emin Yurdakul'la ilgili şöyle bir anekdot vermek istiyorum. Çanakkale Savaşları sırasında İstanbul Heyeti Edebiyyesi diye bir ekip var. Bu ekip, bu şairler topluluğu olarak da biliniyor. Bu ekip Çanakkale Savaşları sırasında cepheye gidiyorlar. Askerlere milli ve manevi destek vermek amacıyla konuşmalar yapıyorlar. Bu ekibin arasında Mehmet Emin Yurdakul var. Mehmet Akif Ersoy var. Samih Rıfat var. Ahmet Haşim dahi var. Öyle söyleyeyim. Bu ekibin başını çeken isim Mehmet Emin Yurdakul.
Evet.
Onlara abilik ediyor. Yaş itibariyle biraz daha büyük olduğu için onlardan. O ekiple birlikte sadece Çanakkale Savaşları'na da değil, Çanakkale Savaşları'ndan sonra da milli mücadele döneminde de Anadolu'nun muhtelif yerlerine gidip o milli ve maneviyat duygularını coşturmak için konuşmalar yapıyorlar, şiirler okuyorlar, türküler okuyorlar. Bu yönden de aktivist bir adam. Aktivist bir yönü var. Türk edebiyatı tarihinde de daha çok milli edebiyat akımına yol açtığını bildiğimiz, işte az önce okuduğunuz Anadolu'dan Bir Ses yahut Cenge Giderken şiiri gerçekten o dönem çığır açıyor. Birçok genç şaire ilham veriyor. Onların da bu yoldan gitmesi gerektiğini düşündürecek kadar etkili bir şairdir Mehmet Emin Yurdakul.
Ve tertemiz bir dil, değil mi?
Doğrudur.
İstanbul.
Evet.
Türkçesi dediğimiz,
evet.
İstanbul lehçesi. Ve şu anda lügate bakmadan dinleyebileceğimiz,
evet,
şiirleri var.
Aynen öyle.
Evet. Peki bunun dışında kendisinin yine Türkçülük, milliyetçilik ve memleketçilik, yani halkçılık gibi ögeleri desteklediğini çok
tabii
rahat söyleyebiliriz.
Düsturu o zaten. Son olarak şunu söyleyeyim. Kendi tabiriyle söyleyeyim mesela.
Lütfen.
Şimdi bu bahsettiğimiz isimler zaten Türkçülük ideolojisinin fikirlerinin de babaları, tabir yerindeyse. fikir babaları diyebiliriz.
Hı hı.
Nitekim kendi tabiriyle ben İstanbul lehçesini anamdan babamdan, Anadolu lehçesini eşimden öğrendim diyor.
Hı hı.
Onun saf ve asil ruhunun kaynaklarından Türklük aşkının kevserini içtim diyor.
Çok güzel.
Mehmet Emin Yurdakul.
Çok güzel. Daha ne desin. Ve son şiirimizde Ali Canip Yöntem isminden bahsettik.
Evet. O da yine, çok büyük bir şair.
Evet, yine bu dönemin kıymetli isimlerinden birisi. Bu şiir de size o dönemde farklı tarzda şiirlerin olduğunu da gösterecektir. Eylül'ün Denizi. Eylül'ün denizi, niçin gözlerin kapanmış rüyasız, boş bir kuyuya? Daha dün her dalgan gürlerdi derin, coşkun bir bela en gizil kuytuya. Eylül'ün denizi, sen şair misin? Şimdi bir afacan çocuk, bir deli, sonra bir kötürüm, sonra bir miskin, ihtiyar ki bıkmış hayattan belli. Hani bazen senin hicranı unut diyen mavi, baygın bakışın vardı. Hani sis ufuklarca uzakta, yakut bir cennetten sana nurlar yollardı. Dalgalar, ey büyük deniz, dalgalar dualar indirsin sana göklerden. Benim dalgalarda çarpan kalbim var, bir şeyler haykırır uzak bir yerden. İstersen öyle pek çılgın olmasın Buse'den, hayalden olsun gözleri. Yüksek kayalarda irkilen dalgın gençlere koynunda aratsın şiiri. İstersen kapansın gökler üstüne, istersen bir tekne parçalanmasın. Haykırsın kıyıdan bir hasta nene, yalnız gözlerini böyle yummasın. Sevgili dinleyenlerimiz, dördüncü bölümümüzün sonuna geliyoruz. Şiir Gemisi'nde Feray Uzbile Dayaman birlikte hazırlıyorlar programı. Aslı Yıkılmaz'la çalıştık teknik masada ve Bile Dayaman'la bugün milli edebiyat döneminden bahsettik.
Evet.
Bir sonrakinde beş hececilerden mi söz edeceğiz?
Doğrudur.
Peki, dinleyenlerimiz yine saatlerimiz salı günleri 13.15'i gösterdiğinde Şiir Gemisi'nin güvertesinde bulunsunlar. Hoşçakalın. Şiir Gemisi.